Ayrım 7. Sen kimsin? Çiğdem Anat. Sayfa 70. Alef. Alef kanepede o gece eve erken gelen kocasını kucağına yatmış. Kocası hangi televizyon kanalını çevirse onu seyrediyordu. Kerem siyasi tartışma programlarını izlerken kendi kendine söyleniyordu. Kucağında yatan Alev mi, kedi mi pek ayrımında değildi. Saçlarını eli boş durmasın diye okşuyordu. Alev kocasının el parmaklarını yalayıp hafifçe ısırırken duyduğu "Ay çok acıttın" sesle sinirleniyordu. Kerem'e göre ilişkileri çok mu iyiydi gerçekten ya da ilişkilerinin üzerine hiç kafa yormuyor muydu? Çocukları büyüyünceye kadar sorun çıkarmamaya kararlı mıydı? Kerem avukat bir anne babanın çocuğuydu. Ailesi onu önce halden anlamayı öğretmişti. Herkesin halinden anlamayı. En kötü olaylara karışanların bile haklı taraflarını bulabileceğini anlatmışlardı oğullarına. Bir cani cani yapan, bir sapı sapık yapan nedenleri öğrenince onlardan nefret etmek yerine acımak mümkündü. Kerem büyürken insanları yargılamayı değil, anlayabilmeyi öğrenmişti. Herkesin suç işlese bile makul gerekçelerinin bulunduğunu, ailesinin aldığı davaları akşam yemeklerini dinlerken kavramıştı. Önüne geleni hak vermeyi o kadar abartmıştı ki iyi ile kötü arasındaki farkı kaybetmeye başlamıştı. Başkalarının hainlikleriyle, çıkar hesaplarıyla, kıskançlıklarıyla, canının acıtmalarını da sineye çekiyordu ki ailesinin müdahalesiyle psikoloğun yardımına başvurdu. Psikolog onu, "Ben arabamı arkadan vuran şoföre avaz avaz bağırırım. Şoför dalgınmış, uykuluymuş, dertliymiş diye düşünemem. Benim canımı acıtanın canını acıtırım. Biz tanrı değiliz, sen hiç değilsin" diyerek sarsmıştı. Psikoloğun üç cümlesiyle toparlanmıştı. Sineye çekmek, unutmak, üzülmeye razı gelerek affetmek, kötünün haklı taraflarını bulmaya çabalamak, biraz tanrılığa soyunmaktı. Anne babası herkesi anlayabilmelerine rağmen kimselerin kendilerine zarar vermesine izin vermemişti. Kerem ise anlayışla suistimale göz yumayı birbirine karıştırmıştı ki doktor tek seansta aklını başına getirdi. Kerem ailesinin aksine kuşkucu, sorgulamacı değildi. Kuşkunun sağlıklı insanı da hasta edeceğine inanırdı. Alev'den önce 2 yıl süren bir evliliği olmuştu. Kuşku ve kıskançlığın bir kadını nasıl çileden çıkardığına eziyet çekerek tanıklık etmişti. Yaşından küçük gösteren ince kemikli Leyla hukuk fakültesinden sınıf arkadaşıydı. Tabii ki aşk evliliğiydi onlarınki. Leyla evlendiklerine serbest avukatlığı tercih etmiş, Kerem ise büyük bir şirketin avukat kadrosunda işe başlamıştı. Kerem'in iş yerinden arkadaşlarıyla samimiyeti ilerledikçe evlerine gelen gidenler çoğaldı. Sabahlara kadar süren muhabbetlerde elbette mesele memleketin haliydi ama gün ağarırken aşktan meşkten de söz edilirdi. Bazı geceler Leyla yorgunluktan sohbetin ortasında uyuyakalırdı. Birkaç saat uykuyla idare edip sabah işe yetişir, akşamları yine lafın belini kırarlardı. Leyla birkaç ay sonra havadan sudan bahanelerle kavga çıkarmaya başladı. Kavganın asıl nedeninin anlaşılması aylar sürdü. Bu sürede kavganın dozu arttıkça arttı. Leyla bağırırken tabakları kırmaya, bardakları fırlatırken tokat atmaya, yumruklamaya kadar vardırdı öfke patlamalarını. Kerem ailesine kaba şiddeti hiç görmediğinden karısının ince parmaklı ellerini sıkıca tutup sakinleştirmeye uğraşıyordu. Sükunet içinde konuşmayı çok denedi ama Leyla problemin ne olduğunu hiç açıkça söylemedi. Kerem arkadaşlarını dert yanmaktan da çekiniyordu. Sorunları hep yalnız başlarına çözenler, başkalarının omzuna başlarını dayamakta zorlanıyorlardı. Gerçi küçük düşmekten, aciz görünmekten çekinmiyordu ama kendi sorununu halledebilmeliydi. Yoksa kocaman şirketin karmaşık problemini çözebileceğinden kendisi de başkaları da şüpheye kapılırdı. Evde darp üzerine darp alıyordu. Sille tokat girişen ağız burnu minyon Leyla'ya mukavemet ederken vurmamaya çabalıyordu. Erkek arkadaşlarını anlatsa karısından dayak yiyen adam diye arkasından dalga geçerlerdi. Leyla arkadaşları evdeyken muhabbete katılıyor, gülüyor, arkadaşları gittikten sonra çıldırıyordu. Kerem çareyi annesine danışmakta buldu. Erkek çocukları büyüdüklerinde annelerinin en mahrem sırlarını açarlardı. Annesi gelininin kıskançlık krizine girdiğini hemen anladı. Kerem rahatlamıştı. Karısına sımsıkı sarılarak, "Meğerse kıskançlıktan deliriyormuşsun," dedi. Leyla bu söz üzerine sinirden tir tir titreyerek, "Sen adam mısın ki kıskanayım?" diye hakaretler yağdırdı. Kıskanmak ona göre büyük zayıflıktı. Kıskanması kocasını yüceltir, kendisini çiğner ezerdi. Ayrıca ne cüretle kıskançlık payesi yakıştırıyorlardı ona. Kerem'in şirketteki çok bilmiş, çok işler başardıklarını zanneden, içkiden sigaradan kargalaşmış sesli, nerede akşam orada sabah gezen, kimlerle yattıkları bilinmeyen, güzel olduklarını sanan pespaye arkadaşlarını mı kıskanacaktı? Ayrıca kıskançlıktan delirdiğini kim söylemişti? Adını öğrenecekti. Kim söylemişti kıskanç olduğunu? Annesiydi demek. Kayınvalidesi de beş para etmezdi. Gelinine kıskanç diyenden her fitne beklenirdi. Kerem de ağlayarak annesine koşan erkek müsveddesiydi. Kerem aklı selim düşünemeyecek hale gelene kadar aşağılandı, hırpalandı ve sustu. Geceleri arkadaşların hep bahaneler uydurup eve gelmek isteyenleri savsakladı, yalnız kaldı. Fakat karısını teskin edemedi. Leyla aklın arkadaşlarında. Karıların çan çan çenelerini meğer ne çok severmişsin. Annen de o karılara benziyor senin. Benim yanımda ne duruyorsun? Hadi defol koş onlara. Resti çekerek azarlıyor, çıkış yolu bırakmıyordu. Kerem karısının işini düşündü. Leyla özel harcamalarına yetecek parayı kazanıyordu. Kimsenin buyruğu altında çalışmıyordu. Stresli ortamda iş yapmıyordu. Fakültede de hırslı kızdı. Dilediği biçimde serbest avukatlığa yönelmişti. Doyumsuzluğunun hırsla saldırmasının nedeni izah edilemezdi. Tabii Kerem üzerlerinde tam hakimiyet kurulamayan adamların, yarışmacı kadınların hırsını körüklediğini bilmiyordu. Kerem sadakatine ve uysal duruşuna rağmen bildiğini okur, kritik olaylarda son sözü söylerdi. Leyla'ya benzeyen yarışmacı kadınlar son söz hakkını ele geçirmek için uğraşırlar, yanlarındaki erkeğin zaaflarını arayıp bulur, ana halatı ellerine alır tutarlardı. Kerem ise hiçbir iple bağlanamayacak kadar zaafsız, kompleksizdi. Açık vermezdi, kontrolü elinden kaçırmazdı. Karısını hiç kıskanmazdı çünkü iki insanın birbirini sevdiği müddetçe bir arada aldatmadan yaşayacaklarını, severken sadakatsizliğin mümkün olamayacağını varsayardı. Leyla'yı severken de başkalarının göz ucuyla bakmak aklının ucundan geçmezdi. Leyla'ya göre ise gözü çöplükte kalana kadar karı kız arayacak bir it kopuktu. Leyla'nınki ani tezahür eden akıl hastalığı mıydı acaba? Karısını doktora gitmeye ikna etmeliydi. Ne kadar dil dökse de ne doktor ne evlilik danışmanı devreye sokabildi. Evde baş başa televizyon seyretmek dışında yaptıkları hiçbir şey kalmamıştı. Tek laf etmeye korkuyordu. Her an saldırıya hazır biriyle sevişmek de içinden gelmiyordu. Arkadaşların ayaklarını evden tümden kesmesi yetmemiş, iş seyahatlerine dahi çıkamıyordu. Leyla kıyamet koparıyor, eve biraz gecikse cam çerçeve indiriyordu. Kerem'in kadınların korktuğu erkek mantığı, kararlılığı aniden devreye girdi. Bir gece televizyonu seyrettikleri film bittiğinde boşanma işlemlerinin ertesi gün başlatacağını söyledi. Leyla şaşırmadı, kendisini onaylarcasına, işte sen busun. Hep varmış gibi duran ama her an gidebilecek dallamanın tekisin. Tek kelime etmeden hemen evi terk et, dedi. Kerem ceketini, evrak çantasını alarak tereddütsüzce evden çıktı. Ne bir bara gidip terk attı, ne ağladı, ne yollarda şuursuzca yürüdü. Uzak bir otele gitti. Otel yatağına oturduğunda ertesi gün şirkette giyeceği temiz gömleği nereden temin edeceğini düşündü. Resepsiyonu aradı. Üzerindeki gömleği temizleyiciye gönderdi. Ceketini, pantolonunu askıya astı. Ayakkabı cilasıyla ayakkabılarını parlattı. Fanilasıyla yattı. Televizyonu açtı. Gece yarısı yayınlanan maç özetlerini seyretti. Işığını kapatarak uykuya daldı. Yıllar sonra Leyla'nın küçük bir banka müdürüyle evlendiğini, bir çocuk doğurduğunu, serbest avukatlığa devam ettiğini, genellikle boşanma davaları aldığını, huzurlu sakin bir hayat sürdürdüğünü öğrendi. Evliliğinde hata yapıp yapmadığını tekrar gözden geçirdi, yanlış bulamadı. Alev'i tanıyana kadar 5-10 kişiyle flört etti ama aşk ilişkisi denemezdi. Gönlünü eğleyip kafasını boşalttığının yanında, bol muhabbetli, zihinsel alışverişi kuvvetli kadınlarla işten fırsat kaldığında beraber olmuştu. Bazılarını hiç unutmadı. Hatta uzaktan da olsa arkadaşlık bağlarını koparmadı. Çocuğu büyüyene kadar evli kalmak istediği Alev'i rahatsız etmemek için hiçbiriyle görüşmüyordu ama arada telefonlaşıyorlardı. Yıldırım. Yıldırım bütün günahlarından arınma yollarını öğrenmişti. İş yerine işin gereği işlediği günahlardan nasıl arınıyorsa Tanya günahının başını açacağı dertten de böyle kurtulacaktı. Öncelikle suçluluk hissetmeyecekti, sonra kuvvetli iç savunmaya geçecekti. O tecavüz etmemiş, ona tecavüz edilmişti. Üstelik bir uyuşturucu satıcısının kucağına düşmüştü. Bahar'ın üzülmeyeceğini bilse, çevrelerine masumiyetine ikna eder, zayıf hatalı pozisyona asla düşmez. Mahkemelerin erkek lehine karar vereceğini bilse, tecavüze uğramaktan dava açardı. Uyuşturucu satmaktan yiyeceği ceza da eklenince, Kahpe yıllarca hapiste sürünürdü. Yıldırım böyle düşününce mağduriyetine daha fazla inandı, hınçlandı. Bir hizmetçi karşısında mağdur duruma düşmek onu katil edebilirdi. Bu ucuz fahişeyi gece yarısı uçurumdan itebilirdi. Boğaz köprüsünden atabilirdi, bıçaklayamazdı, boğamazdı, döverek öldüremezdi, kan göremezdi. Tecavüze uğramış bedenini yokladı, elleri kasıklarında dolaştı. Tanya'nın tecavüz aleti kalçalarını, bacaklarını parçalamaya tahayyül ederken tahrik oldu. O sırada sekretere imza atması gereken evrakları odasına getirdi. Sekreterinin boynunu, omuzlarını, belini, ayak bileklerini kapıdan girişine itibaren süzdü. Sekreteri evrakları masaya bırakırken gözlerini göğüslerin aralığına dikti. Derin nefes alıp kahve isterken parmaklarıyla kadının eline dokundu. Sekreteri şaşırarak odadan çıkarken pantolonun fermuarını açtı. Elini pantolonun içine sokarken çekti. Fermuarını kapatırken kilotu sıkıştı. Kilotunu fermuardan kurtarırken yırttı. Yumruğunu masaya vurdu. Botoksunu hiç ihmal etmeyen sekreteri Şule, patronun kendisine hoşlandığını anlamıştı. Patronun evliliğini umursamaz, ilişkiye girebilirdi doğrusu. Tabii bir gecelik olmamak koşuluyla. Şule sabahları işe gelmeden ayna karşısında 1,5 saatini geçirirdi. 40 yaşını geçmişti. Yaşını soranlar hiç doğruyu söylemezdi. Botoks yaptırdığını gizler, kırışıksız cildini sağlam genetik yapısıyla izah ederdi. Organik beslenmenin yararları üzerine uzmanlardan daha bilgiliydi. Anneannesinin karışık bitki çayları formüllerini tavsiye ederdi. Saçını boyatmayıp kınayla beslediğini, zeytinyağıyla gürleştirdiğini, selülitlerden yürüyerek kurtulduğunu, memelerini soğuk suyla aldığı duşun dikleştirdiğini iddia ederdi. Şule uzun yıllardır doğru düzgün adam arıyordu ama çoğu kadın gibi bulamıyordu. Herkes ya evliydi ya sevgilisi vardı. Boşta gezenler ise işe yaramazlardı. Doğru düzgün adamdan anladığı, kariyeri sağlam, iltifat etmeyi bilen, iştahla sevişen, muhabbetli, esprili, etrafta sözü dinlenen, kılığı, kıyafeti yerinde, oturduğu yeri dolduran adamdı. Yaş 40'ı geçince evli olanları da makul görmeye başlamıştı. Hele uzun zamandır evlilik sürdürenler tercih sebebiydi. Çünkü evliliklerde aşk bitiyordu. Evlilik çocuklar için sürüyordu. Adamlar aşkı ikinci kadınlarla yaşıyorlardı. Evde düzeni kuran, kocanın kaprisini, yorgunluğunu, sinirini çeken, çocuk bakan zavallı eş olmaktansa metreslik daha alaydı. İkinci kadınlığı, aşkı, meşki yakalamak bile kara borsaya düşmüştü. Üçüncü kadınlar ise henüz geçemezdi, belki 50 yaşından sonra düşünebilirdi. Şule yalnızlığa alışmıştı, her gece eve yorgun gelen, televizyon karşısında serilen, yemek yiyip şişen, geğiren, dişini fırçalamadan yatağa giren birini çekemezdi zaten. Haftada 2'den fazla yemek pişiremezdi. 2 geceden fazla uykusuz kalamazdı. Gece yüz bakım maskelerini sürmeden yatamazdı. Hafta sonları spor, yoga, manikür ve diğer işler derken zaman kalmıyordu. Evli hatun arkadaşlarına akıl sır erdiremiyordu. Her dakika koşar tempoda işe çocuğa yetişmelerine acıyordu. Çocuk doğurmamakla da çok akıllılık etmişti. Ömür çocukları büyütmeye harcanır mıydı? Yıldırım'ın ikidir bakışını yakalıyordu. Biraz ağır davranmalı ama pek naz etmemeliydi. Patronun elini sallasa şirkette elde edemeyecek kimse yoktu. Baharda soğuk, burnu havada, cilvesiz, kara, kuru bir şeydi. Patron da ondan usanmıştı belli. Şöyle içini açacak, kanını kanacak birine susamıştı. Bu gece metreslik yapan bir arkadaşına gidip karşılıklı deneyimlerini paylaşmalıydı. Akıl almaya ihtiyacı yoktu ama mevzular ortak olunca yeni cinlikler üretebilirdi. İşle meşki karıştırmamalıydı gerçi. Tecrübeyle sabitti fakat çok sıkıldı bu işe, renk katmanın sakıncası yoktu. Alev, bir daha aşık olamam. Bir defa daha kendimi bırakacağım adam olmayacak. Aklımı başımdan alacak Güney gibi biri daha yok. Güney'le nereye isterse sürüklenebilirdim. Çiftlikte inek de sağabilirdim. Zeytin ağaçlarını da aşılayabilirdim. Tarlada korkulukla karşılık durup karga da kovalayabilirdim. Ya da yüz bakımı, jimnastik, estetik operasyonlarla yaşımı sabitleyip kokteyllerde kocaların yanında ağzını açmadan hep gülümseyen kadınların arasına karışabilirdim. Ya da üniversitede doçentlik tezimi verip televizyondaki tartışma programlarına katılarak aklı, fikri, tescilli, zeki kadın rolünü oynayabilirdim. Ya da ülkeyi terk edip aileden veya arkadaşlardan kimseyi aramadan yanımdaki adamla meçhulde ölebilirdim. Ya da annelik duygusunu doğurmadan yaşanan sevgilimin terleyen sırtını havlu koyarak tadabilirdim. Ya da kansere kesin çare getirecek aşının sevdiğim adamla birlikte iki kobayından biri olabilirdim. Geri dönmeyecek uzay aracıyla Samanyolu'nun dışına açılabilirdim. Güneyle batamayacağım batak, yatamayacağım toprak yoktu ama o yok. Onun aşkı bitti. Evlendikten sonra bir kere rastladım ona. Oğlumu okula bırakıp markete giderken caddeden karşıdan karşıya geçtiğimde burun buruna geldik. Ona bakarken etrafımda her şey kayboldu. Bütün sesler sustu. Ne çalan kornaları duydum ne de kaldırımda omzuma çarpanları fark ettim. Şaşkınlıktan tökezlerken elimden tuttu. Çekip götürse herhalde giderdim. Beni ehlileştirebilecek tek erkekti. Onu gördüğünde yerlere düşseydim de kucaklamak zorunda mı kalsaydı, yoksa kafamı çevirip arkamı dönüp hızlıca yürümeye devam mı etseydim? Konuşulacak tek kelime bulamıyordum, o da tek kelime söylemiyordu. Kıpırdamadan durdum. O benim gözlerimde kayboldu, ben mi onun? Bugün hala zihnimde canlandıramıyorum. Kaybolduğum saniyelerde günler, belki aylar süren uzun yolculuk yaptığımı hatırlıyorum. Bir filmin en çarpıcı sahnelerinin seçildiği fragman gibi hızlı seyreden, yok yolculuktu, tanışmamız, sevişmelerimiz, kavgalarımız, kıskançlıklarımız, ayrılığımız. Yılları içine sığdıran saniyelerden sonra, sen benim son aşkımsın, başkası olmayacak dedi. Bana sarılarak söylediği lafa bugün hala inanamıyorum. Ben de seni çok sevdim ama aşık olmadım. Aşık olsam boşanırdım. Duydum önce anlamadım. Emin olduğunuz yalanlar vardır hani. Her duyduğunuzda yalan yalan dersiniz. Yalan bile diyemedim, anlamadım. Sadece kollarımı boynundan çektiğimi, koşar adım ondan uzaklaştığımı, sonrasını hatırlarken bile acısına dayanamıyorum. Yol üzerindeki çocuk parkında banka oturdum. Hiç ses çıkarmadan akşama kadar ağladım. Güney aşkını inkar ediyordu, aşkını kabullenmiyordu. Midemi delene kadar hangi aşka yanarak içmiştim? Ciğerlerimi delene kadar hangi aşk acısına cigaralarımı üflemiştim? Arkadaşlarımla dertleşemeyecek kadar katılıp kaldım. Hangi aşkın ızdırabıydı? Güney benim icat ettiğim soyut aşk resmi miydi? Aşk karşılıklıdır yoksa hastalıktır bilirdim. Ben ruh hastası mıydım? Güney hiç peşimden gelmemişti. Ne tanıştığımızda ne evi terk ederken. Demek aşık değilmiş. Şimdi anlıyordum. Aşk da takipten kaçılmazdı. Kavga kıyamet kopsa aşık olan takip ederdi, iz sürerdi. Kadını bir köşede kıstırıp yakalardı. Demek aşık değilmiş. Güney'le karşılaştığım günden sonra aylar boyu onun bana aşık olmadığını kendime inandırmaya çalıştım. İnandım. İnandığım gün aşkında olmadığını inandım. Ben de bir daha aşık olmayacaktım. Bugün büyük konuşuyorum. Yarın da büyük konuşacağım. Öbür günde ben bir daha hiç aşık olmayacağım. Kerem'den beni vazgeçirebilecek biri çıkmayacak. Ömür boyu kocamın yanında kalacağım. Bir gün Güney gelse, bana aşık olduğunu söylese inanmayacağım. Çünkü o bana aşık değil. Ben de ona aşık değilim artık. Bitti. Aşk bitti diye konuştu içinden. Kendi kendine yakarıştı bu. Televizyonda Kerem'le seyrettikleri programda ne anlattıklarının farkında değildi. Kerem karısının gözyaşlarını eliyle silerek, sen de saçma sapan şeylere ağlıyorsun diyerek tartışma programı yayınlayan televizyon kanalını değiştirdi. Hangi programda neye ağlayacağımı kestiremiyorum. Neye ağladın şimdi söylesene Allah aşkına diye sordu. Alev, sen bana aldırma, ben de sana şaşırıyorum kendime, dedi. Yıldırım masaya yumruk vururken serçe parmağını incitmişti. Bir bu eksikti, diye söylendi. Masasındaki kalemleri yere fırlatıp attı, sandalyesini iterek kalktı, odasının kapısını açarak sekreterine, beni kimse rahatsız etmesin, telefonu da bağlama, diye bağırdı. Oda kapısını kilitleyerek konuklarını ağırladı, koltuklardan en büyüğüne ayaklarını uzatarak uzandı. Ne oluyordu abi? Bikodili annesinin ilkokul çantasına koyduğu elma, mandalina kokusu ile karısının daha bu sabah kapıdan uğurlarken tüyleri aldırmış kollarıyla sarılıp boynuna bulaştırdığı keskin parfüm kokusu burnuna geldi. Kokuları uzaklaştırmak için elini havaya kaldırıp silkelerken sekreterin kol altından yayılmış hafif ter kokusu yaktı burnunu. Ter kokusunu derin derin ciğerlerini çekerken gömlek düğmelerini açtığını fark etti. Sıçrayarak kalktı koltuktan. İçki dolabını açtı. Bir duble konyak koydu kafasını dikerek içti. Kristal bardağın keskin uçlarını damarlarını kesercesine bileklerin üzerine bastırdı. Hızla oda kapısını açtı sekreterine. Not defterini al gel dedi. Sekreteri Şule geyik kafeste lafını içinden geçirerek not defterini aldı, odaya girdi, kapıyı kapattı. Gözlerini patronuna dikip ağır ağır yürüyerek masaya yaklaştı. "Nereye oturmamı istersiniz?" sorusuyla kışkırtıcılığa adımını attı. Yıldırım tam karşısındaki koltuğa işaret etti. Şule kalçasını koltuğun bir köşesine devirip bacak bacak üzerine atarken ayak bileğiyle geniş bir kavis çizdi. Bacakları ve kalçasının yarısı Yıldırım'ın ağız, burun ve alın hizasındaydı. Ayağını sallayarak eteğini hafifçe kıpırdatırken "Buyurun sizi dinliyorum" sözüyle cüretkarlığını artırdı. Yıldırım tek kelime etmeden kıpırdayan bacakları birkaç dakika süzdü. Oynak kalçanın yukarısına hiç bakmadan "Kafamı toparlayamıyorum. Öğleden sonraki randevularımı iptal et. Ben dışarıda toplantıdayım" dedi. Şule patronunun işteki hızlı hamlelerinin aksine herkese karşı ağır, mesafeli duruşunu bilirdi ama bir gün bütün erkekler gibi kirişi kıracağını bekliyordu. Yavaş yavaş halkalarından kurtulacağını ve gözlerinin açılarak kendisini göreceğini tahmin ediyordu. Karısını aldatmada ilk hamleyi yapan adamı akıllı biri yakalarsa kafese kapatırdı. Aldatmayı günlük akışın parçası haline getirmiş adamlar yaramazdı. Sekreterlerin sekreteri gece yatmaya hazırlanıyormuşçasına sessizce, usulca, yavaşça koltuktan kalktı. Bütün vücudunu sallayarak yürüdü. "Neyi nasıl isterseniz yaparım" fısıltısı da kapıdan çıktı. Yıldırım şoförüne izin verip arabasına atladı. Öğrencilik yıllarında dadandıkları yaz boyu balık ekmek satan tekneleri hatırladı. Yerli yerinde duruyorlar mıydı? En son bu teknelerden balık gemisinin üzerinden 20 yıl mı geçmişti ne? Radyoyu açtı. Rock müzik çalan bir kanalda durdu. Trafik açıktı, gaza bastı. Şarkıyı aklında kalan yarım yamalak sözlerle eşlik etti. Sahil boyu tur attı. Tekneleri buldu. Yıllar geçmemişçesine yerli yerinde duruyorlardı. Zımparadan, boyadan yeni çıkmış pırıl pırıldılar. Teknenin birine atladı. Burunda küçük masaya oturdu. Kağıt bardak içinde rakı veriyorlardı. Bol soğan salatasıyla rakı yudumlarken karşı masadaki genç sevgilileri çaktırmadan izliyor, konuşmalarını duymaya uğraşıyordu. Kızla oğlanın outletlerden giyindiği belliydi ama renk uyumu hoştu, tarzları rahattı. Kızın ojesiz, kısa, temiz tırnaklarıyla balığı cerrah tetiğini ayıklarken, oğlandan önce ikinci rakısını sipariş ederken muhabbeti kesintisiz sürdürmesine, iştahla konuştuğu kadar iştahla dinlemesine bakarak balık gelmeden salatasının rakısını bitirdi. Balığını getiren garson sormadan yeni salata tabağını ve karton bardaklı rakısını masaya koydu. "Garson, sen de işsiz kalan beyaz yakalılardan mısın ağabey?" diye sorunca şaşırarak ne cevap vereceğini bilemedi. Garsonların lügatı değişmişti. Beyaz yakalılar falan. Demek ki işsiz kalanlar soluğu burada alıyordu. Garsonların senli benli konuşmasını, kafalarına estiği yerden soru sormasını öğrenciyken yadırgamazdı. Şimdi ise çok tuhaf geldi. Limon istedi. Garson koşar adım limonu getirdikten sonra karşısındaki sandalyeye çekip oturunca balık kılçığı boğazına takıldı. Garson sırtına vurarak tıkanıklığı açmaya yeltenirken "Tamam kardeşim" diyebildi. Garsona kim olduğunu söyleyecek değildi tabii ki ama bu teklifsiz samimiyetten de hoşlanmadı. Hesap istedi. 7. ayrımın sonu, sayfa 81.